Ayrım 19, Asıl Gerçek, David Baldacci, Sayfa 267, Bölüm 45. Nicholas Creel, özel jumbo jetiyle yaptığı gece uçuşu sayesinde Los Angeles'tan İtalya'ya geçmişti. Şimdi ise büyük gemisi Shiloh'ta kaptan rolüne bürünmüştü. Bir futbol sahasından daha büyük olan lüks yatı 21 metre derinliğindeydi ve 9 katlıydı. Bu 9 katta bolca yer vardı. Creel'in suiti tek başına 465 metrekareydi. Yani ortalama bir evden çok daha büyüktü. Yatı ayrıca 30 konuğu ağırlayabilir, onlara son derece lüks bir yaşantı sunabilirdi. Çünkü yat ayrıca kapalı bir havuza, diskoya, spor salonuna, şarap mahzenine, basketbol sahasına, akla hayale gelebilecek her türlü su oyuncağına, 2 tane helikopter pistine, birkaç tane sıcak jacuzziye ve 40 yolcu kapasiteli özel bir denizaltıya ev sahipliği yapıyordu. Denizaltı geminin alt kısmından çıkıyordu. Bu sayede Creel kimselere görünmeden gemiye gelip gidebiliyordu. Shiloh ayrıca tek amacı memnuniyetle hizmetlerini sunmak olan iyi eğitim almış birkaç düzine profesyonelden oluşan bir mürettebatı taşıyordu. Shiloh son teknoloji ürünü, güvenlik sistemi, hareket algılayıcılar ve hatta üzerindeki füze tespit sistemiyle donatılmış olan çok güvenli bir gemiydi. İtalyan sularına demir atınca Creel'in itibarından, İtalya'daki hayırseverlerle ve siyasilerle bağlantılarından dolayı İtalyan hükümeti koruma amacıyla bir çift polis botu göndermişti. Devasa büyüklüğüne ve birçok askeri gemiden büyük olmasına rağmen Shiloh saatte 25 deniz miline ulaşabiliyordu. Bu da her türlü fırtınadan kolayca sıyrılmasını sağlıyordu. Creel her şey dahil olmak üzere gemiyi sadece 300 milyon dolara almıştı. Dünyadaki tüm mülkleri arasında en çok Shiloh'u seviyordu. Gençlik yıllarında bir deniz tutkunuydu. Ayrıca ticari filolara katılıp dünyayı bir denizci olarak görme arzusunu tatmin edememişti. Etrafını saran deniz ortamına ayak uydurarak çift düğmeli koyu mavi bir ceket, krem rengi bol bir pantolon giyinmiş, beyaz bir denizci şapkası takmıştı. Helikopterin gemiye doğru gelişinde durgun suları saatte 100 deniz milinin birazcık üstünde bir hızla hareketlendirişini izledi. Helikopter yavaşladı, geminin üzerine geldi, iniş noktasındaki işaretin üzerine kondu ve pervaneler yavaşladı. Geniş kenarlı bir şapka, büyük güneş gözlükleri takan ve uzun deri bir palto giyinen Dick Pender aşağı indi. Adamın elinde helikopterin yarattığı hava akımından dolayı bacağına yapışan ince bir evrak çantası vardı. Creel adamla geminin arka güvertesinde buluştu ve adamı geminin parlatılmış tahta merdivenlerden yerleri ve duvarları ceviz ağacı ile döşenen geniş bir odaya götürdü. Büyük gemi pencerelerinden İtalya kıyıları ve ardındaki koyu Akdeniz ovaları görünüyordu. Pender, hanımınız burada mı dedi. Şapkasını ve paltosunu çıkardı ve bir sandalyenin üzerine attı. Hayır, mürettebat onun çıplak güneşlenme alışkanlığından biraz fazla hoşlanıyor. İsviçre'de spa'da kendisini gençleştiriyor, yaptığı işlere akıl sır ermiyor. Pender duvardaki düz ekran TV'ye baktı. Londra katliamına ait görüntüler bir kez daha yayınlanıyordu. Pender, Londra'da ortalık dağılmış dedi, işler yoğundu sanırım. Creel Pender'ı toprağa gömebilecek birçok bilgiye sahipti ve adam da bunu biliyordu. Bu yüzden Pender'ın ona karşı gelebileceği konusunda hiç endişe duymuyordu. Hiç kimse Pender'ın orada olduğunu bilmiyordu. Gizlice gelmişti ve gizlice gidecekti. Creel'in çalışma stili buydu. İnsanın kendisine ait bir havayolu şirketi olunca birçok iş de kolayca hallediliyordu. İşe koyulalım. Pender evrak çantasının içindekileri çıkardı. Yanılmıyorsam gerekli materyaller Phoenix grubunda bırakıldı. Doğrudur. Polisin materyalleri incelediğini belirten bir şey ortaya çıktı mı? Henüz erken, ancak bırakılanların bulunması kolay olacak. Her şey an meselesi. İçeride adamınız var mı? Creel bu soruya başıyla onay vermekle yetindi. Phoenix grubundan haberdar olup beni aradığınızda şirketin mükemmel bir tercih olacağını anladım. Krill ben de aynı şeyi düşündüm dedi. Ancak her şey uygundu, yoksa işi gerçekleştiremezdim. Şimdi bana bir sonraki gerçeği halka nasıl aktaracağımızı anlat. Pender bir kağıdı eline aldı. Maksimum faydayı ve dağılımı sağlamak için öncelikle interneti kullanmayı ve basının dış kollarının haberi analiz etmesini sağlamayı tavsiye ediyoruz. Ana haber ağları gerçeği kabul etmeyi sevmez. Ancak en güçlü haberleri ve trendleri öğrenmek için sürekli blog dünyasında avlanır. Böylece haberi kendileri yaratmış gibi benimserler ve haber daha gerçekçi durur. Dolayısıyla güvenirlik artar, şüpheye yer verilmez. Krill başını salladı. Bu sayede Phoenix'in gerçek mülkiyetini lehimize kullanacağız. Bu da Londra'da keşfedilecek şeylerin arasından eninde sonunda ortaya çıkacak olan söylentilere tamamen uyacak. Ben işlerin böyle gelişeceğini düşünüyorum. Şirket sahibini açıklayacağız ve daha sonra da orada yürütülen aktivitelerle ilgili dünyayı gerçekten sarsabilecek haberleri sunacağız. Tabii ki bunlara itiraz edilecektir. İtiraz edileceğinden şüphe duymuyorum. Ancak bu sadece anlatılanların gerçek olduğuna yönelik olarak güvenirliği artıracak. İtiraz edersen kaybedersin denilecek. Kara harekatınız mükemmel bir şekilde işledi. Krill gizemli bir şekilde onların görevi daha bitmedi dedi. Haberi sızdıracak kişi hazır mı? O kişiyi belirledik ve kendisi şu an hazır durumda. Doğru zamanın geldiğine karar verince tetiği çekeceğim. Güvenilebilir biri mi? Bu konunun güvenle alakası yok. Peki görevini yerine getirdikten sonra? O zaman ne yapacağıma karar vereceğim dik. Pender tecrübelerime göre diyerek konuşmaya başladı. Ancak Krill Pro yakıp kafasını başka tarafa çevirdi ve bir şarap sürahisini eline aldı. Porto şarabı alır mısın? Porto şarabını özellikle büyük planlar yaparken tercih ederim. Pender gülümseyerek eminim sizdeki Porto şaraplarından iyisi yoktur dedi. Bir gemi düdüğü çaldı. Pender sancak tarafındaki gemi penceresinden dışarı baktı ve 8 metre uzunluğundaki bir botun gemiye yanaştığını gördü. Botla gelen eski püskü kıyafetli bir düzine çocuk güverteye çıkartılıyordu. Pender gülümsercesine Krill'e baktı. Şiloh'ta tur mu düzenliyorsunuz Bay Krill? Kirli yüzlü Akdenizli ayak takımından para mı kazanıyorsunuz? Krill bu sözlere gülümseyerek karşılık vermedi, ayağa kalktı, denizci ceketini aşağı doğru çekti ve şapkasını taktı. Üniforma giymesinin sebebi çocuklardı. Bunlar yerel bir yetimhanede kalan İtalyan çocuklar. Herhangi bir şey yapma fırsatı bulamıyorlar. Ben de buraya demir attığımız zamanlarda onları ağırlıyorum. Güzel bir yemek, yeni kıyafetler, oyuncaklar ve eğlence. Onlar sadece çocuk. Birazcık eğlenmek onların da hakkı dik. Çok cömertsiniz. Bu yüzden karımı getirmedim. Kadının gemideyken kıyafetlerini çıkarmadan durması imkansız. Çocuklar etraftayken de aynı şey. Hani yetişkinler varken neyse de çocuklar varken olmaz. Mürettebat ona bakmak istiyorsa baksın. Bu gerçekten de insanı hayrete düşüren bir kişilik özelliği. Düğünden önce bir bilseydim. Ama geldiğimiz duruma bak. Pender her şeyi bilen sizin gibi bir adam için ufak bir eksiklik dedi. Yüzündeki gülümsemeyi saklama zahmetine girmemişti. Dick, ara sıra laubali davranman hoşuma gitmiyor. Pender ürkmüş gibi görünüyordu. Özür dilerim Bay Krill, niyetim size... Krill adamın önüne bir bardak porto şarabı koydu. Bu arada en iyisidir. Yüzü solan Pender gergin bir şekilde bardağını Krill ile birlikte havaya kaldırdı. Krill daha iyi bir dünyayı dedi. Pender gergin bir halde daha iyi bir dünyaya lafını ağzında geveledi. Suratını o kadar da asmadık, çok ciddi değildim. Adamın söyledikleri Pender'ı rahatlatmış gibi görünmüyordu. Çocukları yemek masasına oturtacağım. Birkaç dakikaya geri dönerim. Daha sonra onları denizaltı gezintisine çıkaracağım. Denizaltınız mı var? Benim her şeyim var Dick. Bunu bildiğini düşünmüştüm. Evet, ancak İtalyan yetimleri gezdiren bir denizaltı. Krill sözlerine devam ederek her şeyin varsa paylaşmayı da bileceksin dedi. Kırıyıl genç konuklarını görmek için güverteye çıkarken Pender çalışmaya başlamak için arkasına yaslandı. Ancak aklının bir tarafı insanoğlunun garipliğine ve son derece zengin bir adamın tuhaflığına takılmıştı. Aklının bir tarafına da asla ama asla bir daha kendisini bir milyardere denk görmemesi gerektiğini yazmıştı. Bunun ölümüne yol açabileceğini biliyordu. Dick Pender'ın yaptığı şeyi yapabilecek sadece birkaç kişinin olduğu çok doğruydu. Ancak dünyada sadece bir tane Nicholas Creel'in olduğu da gerçekti. Bölüm 46. Shaw yavaşça gözlerini açtı. Gördüğü ilk şey camlı, küçük bir dolabın yaslı bulunduğu bir duvardı. Gözünü sağa doğru çevirirken kapının yanında duran uzun bir çift bacak gördü. Ağrı kesicilerin etkisinin geçmeye başlamasına rağmen gülümsedi. Sol kolunun tamamen kesildiğini hisseder gibi oldu. ''Anla'' dedi. Ona ulaşmak için sağlam kolunu kaldırmaya çalıştı. Bacaklar öne doğru hareket etti. Daha net bir şekilde görmeye başladı. Kadın garip bir şekilde ''Ben Katie James, beni hatırlıyor musun?'' dedi. Sesi gerçekten de çatallaşmıştı. ''Tanrı, beni anlasandı.'' Katie yatağın yanına gelince durdu. Shaw kadını görmek için çok yavaş bir şekilde başını kaldırdı. İlaçlarının etkisi altında olan Shaw bitkin bir sesle ''Burada ne arıyorsun?'' dedi. Katie bir anlığına donup kalmıştı. Bu soruyu hiç düşünmemişti. Anna ile ilgili şeylerin dışında buralara gelmesine sebep olan başka bir şey var mıydı? Aklına aniden bir şeyler geldi. Cep telefonunu aradım. Telefonu bir hemşire açtı, yaralandığını söyledi. Ben de sana bakmaya geldim. İyi olup olmadığını kontrol edeyim dedim. Paris'te miydin? Daha yeni Londra'ya gelmiştim diyen Katie yalan atıyordu. Kısa bir seyahat yapıp buraya geldim. Katie bir sandalye çekti, çantasını komodinin üzerine koydu ve Shaw'un yanına oturdu. Yatağın yanındaki demirlerin içinden ellerini geçirdi ve Shaw'un büyük ellerini sıkıca tuttu. Sol kolundaki koca bandajı, bandajın uçlarındaki kan lekelerini ve adamın yüzündeki boynundaki kesikleri ve morlukları gördü. ''Çok fena hale gelmişsin ama iyileşeceğini söylüyorlar.'' Dili dolanarak ''Anna nerede?'' dedi. Katie konuşmaya başladı ancak olanları anlayamıyordu, yapamıyordu. Bu haberi vermek adamın ölümüne sebep olurdu. ''Tam olarak bilmiyorum, ona haber verildi mi?'' Shaw dalgın dalgın başını salladı. Çok da anlaşılmayan bir şekilde ''Frank'e söyledim, o halletti.'' dedi. Adam aniden kıvrandı ve yaralı kolunu tuttu. Sol tarafının acı içinde olduğu belliydi. Katie telaşla etrafına bakındı. Hemşire çağırma tuşunu gördü ve tuşa bastı. Bir ses geldi. Katie hemşire ile konuştu ve bir dakika sonra hemşire odaya girdi. Serumuna ilaç enjekte edildi ve Shaw yavaşça uykuya daldı. Katie adamın elini tuttu. Ayakkabılarını çıkardı ve yatağın demirine yaslandı. Adamın göğsünün inip kalkışını izledi. Oracıkta oturdu. Geçen vakitten bir haberdi. Yaptığı yolculuklardan ve uykusuzluktan dolayı bitkin düşen Katie'nin gözleri de nihayetinde kapandı. O ve Shaw derin uykuya dalmışken daha da fazla vakit geçti. Katie en sonunda gözlerini açtı ve Shaw'un bakışlarının üzerinde olduğunu fark etti. Yavaşça adamın elini bıraktı ve arkasına yaslandı. ''Katie, kendini nasıl hissediyorsun?'' dedi. ''Neden buraya geldin?'' diyen Shaw'un sesi sertti. Doğrudan kadının lafını bölmüştü. İlaçların sebep olduğu uyuşukluğun gittiği belliydi. Katie hemen ''Söylediğim gibi yaralandığını duydum. Biliyorsun ki hayatımı kurtardın. İyilik yapan iyilik bulur.'' dedi. Salakça şeyler söylemediğini umut ediyordu. Shaw doğrudan Katie'nin teninden içeriye bakıyor, kadının dahi çok sık gitmediği bir yere erişip ruhunu görüyor gibiydi. Çok sinir bozucu bir andı. ''Çabucak aç ya da susuz musun?'' dedi. Dünyevi şeyler sunarak adamın insanı utandıran bakışlarından kaçınabileceğini düşünmüştü. ''Frank nerede? Buraya gelmek için Frank'i geçmen gerekirdi.'' ''Buralarda bir yerde.'' Shaw yataktan kalkmaya çalıştı ancak Katie nazikçe adamı yatağa uzattı. Katie her yerinde bir boru var diyerek onu uyardı. Kımıldamadan uzan yoksa gerçekten kendine zarar verirsin. Şov kararlı bir şekilde Frank'i görmek istiyorum, anladın, nerede olduğunu bilmek istiyorum dedi. Gidip onu bulmaya çalışayım. Git ve bul. Şov suçlar bakışlarla ona bakarken Kate'i ağzının kupkuru olduğunu hissetti. Aslında kendisini suçlu gibi hissediyordu, ona yalan söylemişti ve şovun bunu fark edebildiğini biliyordu. Neredeyse koşarak odadan ayrıldı. Frank şovun az önce kullanmış olduğu suçlar tonla, ''Yani söylemedin'' dedi. Yine o küçük odadalardı. ''Kate adam yaralı, şu anda yeterince hassas ve depresif durumda'' dedi. ''Ona şimdi söylemek doğru olmaz.'' Frank ikna olmamış gibiydi, ancak söylenenler karşı çıkılacak türden değildi. ''Kate'i seni görmek istiyor'' dedi. ''Eminim öyledir, ancak ona duymak istediği şeyi söyleyemem.'' ''Peki şimdi ne yapacağız?'' ''Birazcık daha iyileşene kadar ona uyku ilacı verilmesini sağlayabiliriz.'' ''Nasıl yaralandı?'' Frank şüpheci bir şekilde ona baktı. ''Ne, seni bilgilendirmemi mi istiyorsun?'' ''Senin için çalışmaya devam ederse ölüp gideceğini biliyorsun değil mi?''
''Riskli bir mesleğimiz var. Mümkün olduğunca dikkatli olmaya çalışıyoruz.''
''Bu dikkatli olma işine kendi adamınızı ateş açmakla dahil mi? Çünkü bu sizin mesleğiniz için dahi birazcık fazla gibi.'' Frank kadına dik dik bakmak için başını kaldırdı. Katie'ye bir şey söylemek üzereyken kulaklarına bir gürültü geldi. Katie ve Frank hızlıca dışarı çıktı ve şovun odasına doğru gitmeye başladı. Çığlıklar havaya işliyordu. Ters çevrilen bir masanın yere devrilmesi gibi bir ses çıktı. Bir kapı ardına kadar sert bir şekilde açıldı. Bir çift ayak fayanslarla döşeli zeminde koşuyordu. Bir çığlık diğer tüm çığlıkları bastırdı. ''Frank Shaw'' diye aykırdı. ''Neler oluyor?'' Kate aniden ellerine baktı. ''Aman tanrım!'' Frank hemen ''Ne?'' dedi. ''Çantam! Çantamı odasında bıraktım. Cep telefonum çantamdaydı. Telefonumdan internete girilebiliyor.'' Kate'nin yüzü bir ölü yüzü gibi bembeyaz oldu. Frank koridorda koşarken ''Hay anasını!'' diye bağırdı. Köşeyi döndüler ve durdular. Shaw koridorun diğer ucunda duruyordu. Hastane önlüğü neredeyse tamamen yırtılmıştı. Kolundan kanlar akıyor, bedenine bağlı borular sallanıyordu. Kate telefonunun Shaw'un kanlı elinde olduğunu gördü. Gözünü Shaw'un yüzüne çevirdi ve uzaklara bakamadığını fark etti. Shaw'un yüzünde daha önce tanık olmadığı türden bir acı ve hüzün ifadesi vardı. ''Shaw!'' diye bağırdı ve ona doğru koşmaya başladı. Kate yanına gidene kadar adam dizlerinin üzerine düşmüştü. Kate kollarını Shaw'un etrafına sardı, gözünden yaşlar akıyordu. Shaw, anla diye haykırdı, anla! Kate'nin orada bulunduğundan haberdar bile değil gibiydi. Kate Shaw'un kulağına üzgünüm, üzgünüm dedi, tanrım çok üzgünüm. Shaw elleriyle Kate'yi itti. İnsanlar Fransızca konuşarak Kate'ye bağırıyordu. Ancak Kate onu bırakmayacaktı, bırakamazdı. Daha sonra İngilizce konuşan biri haykırdı. ''Adam kan kaybından ölecek, bırak adamı yoksa öldüreceksin.'' Katie hemen sıkıca sarıldığı adamı bıraktı, geri çekildi. Hasta bakıcılar şovu bir sedyeye koyup hızlıca taşırken adama bakmaya devam etti. Frank Katie'ye baktı, yere eğildi. Şovun düşürdüğü telefonu eline aldı ve Katie'ye doğru fırlattı. Frank kızgın bir şekilde ''Yardımların için teşekkürler James'' dedi. ''Bir dahaki sefere bir silah getir ve doğrudan adamın beynine sık, öyle daha kolay olur.'' Frank ağır adımlarla oradan uzaklaştı. Katie birkaç dakika boyunca adamın arkasından baktı, daha sonra korku içinde telefonun ekranına baktı. Ekranda büyük harflerle beliren şey ''Londra katliamı'' adlı başlıktı. Nokia'yı koridordan aşağı attı ve gözünden yaşlar dökülürken yere çöktü. 19. ayrımın sonu. Sayfa 280.